Türk İdaret Tarihi Blok 16. I. Murad'ın ilk dönemlerine kadar Osmanlı Beyliği'nin askeri başarıları aşiret kuvvetleri ile yaya ve müsellerlerin faaliyetlerinden oluşmaktaydı. Bunlara savaş zamanında önce birer, sonra ikişer akçe günlük verilmiş ve vergiden muaf tutulmuşlardır. Savaş olmadığı zamanlarda ise yine vergiden muaf olarak kendilerine tahsis edilen topraklarda çalışmışlardır. Yaya olanlar 10'ar ve 100'er kişilik bölüklere ayrılmışlar ve 10 kişilik gruplara 10 başı, 100 kişilik gruplara 100 başı ve 1000 kişilik gruplara ise 1000 başı ismi altında subayların kumandasına verilmişlerdi. Müsellem denilen atlı birliklerin ise her 30 neferi bir ocak olarak tabir olunmuştur. Önce yaya ve müsellem adı verilen bu iki asker sınıfı bulunurken, daha sonra kapı kulu, eyalet ve deniz kuvvetleri olmak üzere Osmanlı askeri teşkilatı 3 kısma ayrılmıştır. 15. yüzyıldan itibaren kapı kulu ve süvarilerin sayıları artınca da yaya ve müsellemler köprü yapımı, yol inşaatı, kale inşaatı ve tersane hizmeti gibi geri hizmette kullanılmışlardır. Kapı kulu askerleri yukarıda da açıkladığımız gibi Osmanlı Devleti, Rumeli'de kazanılan başarılar neticesinde genişlemeye başlamış ve ellerinde bulunan yaya ve müsellem kuvvetleri ise ihtiyacı karşılayamaz hale gelmişti. Aynı zamanda sadece kendine bağlı bir 66 Türk İdaret Tarihi DU kurma ihtiyacı da bu askeri sınıfın doğmasındaki en önemli nedenlerden biridir. Bu amaç doğrultusunda savaşlarda esir alınan Hristiyan çocuklarının kısa bir müddet Türk terbiyesi ile yetiştirilerek onlardan oluşacak askeri bir sınıfın gerektiği gündeme gelmiştir. Bu oluşacak teşkilat kapı kulu ocağının çekirdeğini meydana getirmiştir. Acemi ocağı Osmanlı kroniklerinden öğrendiğimize göre Çandarlı Halil ve Karamanlı Rüstem Bey'in tavsiyeleri üzerine ele geçirilen esirlerden istifade edebilmek maksadıyla maaşlı askeri birlikler oluşturulmaya karar verilmiştir. Yeni askeri birliklerin oluşturulma kararını Osmanlı kronik yazarlarından Aşık Paşazade, Neşri ve Oruç Bey'in eserlerinde rastlamak mümkündür. Aşık Paşazade'nin kaydı şöyledir. Bu ihtas iki danışmendin tedbiridir. Biri Cenderoğlu Halil ve biri Karamanlı Kara Rüstem'dir. Ve hem Gazi Evrenoz'a dahi ısmarladılar. Akından çıkan esirin 1/5'ini al dediler. Anın kim esiri 5 olmaya her esirden 25 akçe al dediler. Bu tertip üzerine Evrenoz dahi bir kadı tayin eyledi ve hayli oğlanlar cem etti. Bu doğrultuda alınan tavsiyelerin ardından savaşlarda alınacak her bir esire 125 akçe paha biçilerek bunun bir yumuşak g5'i olan 25 akçe tahsis edilmiş veya her erkek esirden birinin padişah hakkı olarak alınması kanunlaştırılmıştır. Buna da Pençek Kanunu adı verilmiştir. Uzun Çarşılı bu konuda Gelibolu iskelesine Pençekçi adıyla bir memur tayin edildiğini kaydetmektedir. Daha Süleyman Paşa zamanından beri savaş esirleri arasından acemi oğlanların alındıkları bilinmektedir. Pençek oğlanlarının önemli bir kısmı ise Akıncıların düşman memleketlerine yaptıkları akınlar sonucunda elde edilmiştir. Yeniçeri Ocağı Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı'nın temelini oluşturmaktadır ve Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Askeri ihtiyacın artması ile Pençek oğlanlarından başka devşirme adı altında Rumeli tarafında ocağa erkek toplanması başlanmış ve bunun için de devşirme kanunu çıkarılmıştır. Erkek esirler Türk çiftçi ailelerin yanına verilmeye başlanmış, hem orada hizmet görmeyi hem de Türkçeyi öğrenmişlerdir. Adlarına ise çeri denmiştir. Aşık Paşazade bu kelimenin aslının çerik olup asker anlamına geldiğini belirtmektedir. Günden güne genişleyen bu uygulama ile Türk aileler yanında Müslümanlaşan esirlerin sayısı artmış ve akbörk giydirilerek çeri adı verilen bu askerlerin adı Yeniçeri olmuştur. En erken Osmanlı kroniklerinden Oruç Bey bu konuda bu tertibi üzere vardılar. Oğlanlar devşirdiler. Anadolu'da getirip Türk kavmine üleştirdiler, çift sürdürdüler. Hem Türkçe öğrenirler. 3-4 yıl Türkçe dahi öğrendikten sonra getirip kapıda Yeniçeri eylediler diyerek çerilerin 3-4 yıl eğitimden sonra göreve başladıklarını belirtmektedir. Yeniçeri Ocağı da Acemi Ocağı gibi Çandarlı Halil ile Karamanlı Rüstem Bey'in tavsiyeleriyle kurulmuştur. Yeniçerili kurumu 1. Murat zamanında Rumeli'de yoğun faaliyetlerde bulunarak bol esir ve ganimet toplandığı dönemde Hristiyan esirlerden faydalanma amacıyla oluşturulmuştur. Orhan Gazi zamanında kurulan Yaya ve Müsellem Teşkilatı ise Yeniçeri Ocağı'nın gelişmesinden sonra önemini kaybederek geri hizmette kullanılmaya başlanmıştır. Cebeci Ocağı cebe zırh anlamına gelmektedir ancak Cebeci Ocağı'nın manası ise farklıdır. Cebeci Ocağı, Yeniçerilere ok, yay, kalkan, kılıç, tüfek, kazma, kürek, barut gibi sağ 3. Ünite Osmanlı kuruluş döneminde yönetim yapısı 67 baş aletlerini tedarik etmekle görevli ocağa verilen isimdir. Bunlar savaş malzemelerini deve veya katırlarla savaş meydanlarına naklederek cephede Yeniçerilere dağıtırlar ve savaş sonrasında ise tekrar toplayarak tamire ihtiyacı olanları onarıp daha sonra silah ambarlarına kaldırmakla görevlilerdir. Topçu Ocağı kapı kulu ocağının yaya kısmı olan Topçu Ocağı, top dökmek, top merasimleri düzenlemek ve top atmak amacıyla kurulmuştur. Osmanlı ordusunda ilk top kullanımı 1. Murat döneminde yaşanan 1389 Kosova Savaşı'ndadır. Yıldırım Bayezid zamanında da İstanbul kuşatması sırasında ve Nikbolu Savaşı'nda da top kullanılmıştır. Ancak Topçu Ocağı'nın asıl gelişimi ise Fatih Sultan Mehmet dönemine rastlar. Kapıkulu süvarileri erken dönem Osmanlı askeri başarılarında Yeniçeri Ocağı kadar Kapıkulu süvarilerinin de payı bulunmaktadır. Kapıkulu süvarileri sarayın en derin kısmıyla dış saraydaki iç olanları ve Yeniçeri Ocağı'ndan terş edenler arasından seçilirlerdi. Kapıkulu Süvarileri Ocağı 1. Murat zamanında Timurtaş Paşa'nın tavsiyesiyle sipah ve silahlar olmak üzere iki bölük olarak kurulmuş. Daha sonra bu iki bölüğe sağ ve sol ulu feci ile sağ ve sol garipler adı verilen 4 bölük daha ilave edilerek Kapıkulu Süvarileri 6 bölüğe çıkarılmıştır. Kapıkulu Süvarileri de Yeniçeriler gibi padişahın şahsına ait atlı kuvvetlerdir. Derece ve maaş olarak Yeniçerilerden üstün olmalarına rağmen Yeniçerilerin hükümet üzerindeki etkileri ve savaşlarda oynadıkları roller daha önemliydi. Kapıkulu süvarileri hükümdarla birlikte savaşa giderlerken padişahın sağ ve sol yanında yürürlerdi. Sipah ve silahdarlar savaş meydanında padişahın çadırını, ulu feciler hem savaş zamanında hem de konaklama yerlerinde saltanat sancağını ve garipler ise ordu ağırlıkları ile hazineyi korumakla görevliydiler. Eyalet askerleri erken dönem Osmanlı eyalet askerleri, tımarı sipahiler, azablar ve akıncılardan oluşmaktaydı. Tımarı sipahiler Osmanlı Devleti'nin bel kemiğini oluşturan tımarı sipahiler, devletin imparatorluk haline gelmesinde birinci derecede hizmeti görülen bir teşkilattır. Bu teşkilat Osmanlılardan önce diğer Türk İslam devletlerinde mevcuttu. Osmanlılar zamanında gelişen bu teşkilat ile dirlik sahipleri, kendilerine tahsis edilen dirlik karşılığında devlete hizmette bulunmuşlardır. Tımarı sipahinin reayadan aldığı öşür ve resme dirlik sipahinin kendisine ise sahibi arz denilmiştir. Bu sistemin asıl amacı devletin asker ihtiyacını karşılamaktır. Böylece hem gerekli asker temin edilebilmiş hem de dirlik sahipleri kendilerine tahsis edilen topraklar mukabilinde devlet muhafazasını üstlenmişlerdir. Asker ihtiyacı ise reaya arasından kendilerine tımar verilerek karşılanmıştır. Tımar sahiplerinin senelik gelirleri ise 19.999 akça arasında idi. Kendilerine tahsis edilen dirlik geliri karşılığında ise sefere giderlerdi. Yani devlet halktan alacağı vergiyi kendisi tahsil etmeyerek askeri hizmet karşılığında tımarı sipahiyi görevlendirmişti. Tımarlı sipahi ise savaş zamanlarında tımar miktarına göre orduya cebel yani tam teçhizatlı bir veya birkaç süvari ile savaşa katılmakla yükümlü idi. Cebelünün bütün masraşları ise tımarlı sipahi tarafından karşılanmaktaydı. Cebel 68 Türk İdare Tarihi Enderun, sarayın padişaha ait olan kısmıdır ve iç saray anlamında kullanılmıştır. Burada padişahın özel hizmetlerini gören üst düzey Osmanlı erkanının eğitildiği odalar mevcuttur. Ler genellikle Anadolu gençlerinden veya sipahi tarafından para ile alınan ya da savaşlarda esir düşen kimselerden oluşabiliyordu. Sefere gitmeyen tımarlı sipahinin ise dirliği elinden alınırdı. Azablar ise Anadolu'dan savaş için toplanan dinç, kuvvetli ve bekar Türk erkekleri için kullanılan bir tabirdir. Bunlar Osmanlı ordusunun haşhlaya askerleridir. Azabları ne masraşları ise toplandıkları yerlerin halkı tarafından karşılanırdı. Ok, yay ve pala kullanırlar. Merkez ordunun önünde bulunarak ilk hücumu yaparlardı. Savaş başladığında ise sağ ve sol kanatlara açılarak topçunun ateş etmesini beklerlerdi. Akıncılar, akıncılık teşkilatı, sınırları düşman işgaline karşı korumak ve diğer taraftan fırsat buldukça onların topraklarına akınlar yaparak ganimet sağlamak amacıyla kurulmuştur. İyi binici atlılardan oluşan akıncılar, sınırlarda veya sınıra yakın yerlerde bir plan ve program dahilinde yaz-kış akın yaparlar. Mal ve esir alırlar ve düşman kuvvetleri hakkında önemli bilgiler getirirlerdi. Savaş zamanında ordunun keşif kolu hizmetini gören akıncılar, güzergahları ordudan önce tespit ederek ordunun yolunu açarlar, köprü ve geçitleri tutarak düşmanın pusu kurmasına mani olurlardı. Fetihten 4-5 gün önce yapılan keşif akınları sayesinde de orduyu haberdar etme fırsatları olur ve düşmana yarayacak maddeleri ganimet olarak toplarlar ve köprü ve geçitleri de emniyet altına alarak ordunun sorunsuz bir biçimde ilerlemesini sağlarlardı. Akıncılar, haş süvari birliklerinden oluştukları için düşman topraklarında çok hızlı ilerleyebilmişlerdir. Osmanlı Devleti'ne büyük yararlılıklar gösteren Akıncı aileleri arasında Evrenozoğulları, Mihaloğulları, Turhanoğulları ve Malkoçoğulları gibi önemli aileler bulunmaktadır ve bu aileler Akıncılarının isimleri ile anılmaktadırlar. Erken dönem Osmanlı tarihinde bu Akıncı ailelerinin önemi büyüktür. Bu aileler Rumeli uçlarındaki askeri birlikleri kumanda etmekte kalmamışlar. Aynı zamanda birer siyasi güç haline gelerek bulundukları bölgelerin feodal beyleri durumuna gelmişlerdir. Akıncıların oğulları da Akıncı adayı sayılırlardı. Bir nevi babadan oğula geçen bir teşkilattı ve her isteyen Akıncı olamazdı. Eğer ailenin yetişmiş erkek çocukları varsa onların öncelikleri vardı ve Akıncı olarak kaydedilmeleri kanundu. Akıncı olabilmenin de bazı şartları vardı. Bunlar güçlü, yiğit delikanlılar arasından seçilirlerdi. Her akın sonrasında veya ihtiyaç halinde bir daha akına çıkamayacak olanlar, hastalanıp sakatlananlar veya ölenler tespit edilir ve onların yerlerine genç, çevik ve iyi at binici kuvvetli gençler alınırlardı. Erken dönem Osmanlı Bahriye Teşkilatı, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişte ve erken dönem Rumeli fetihlerinde kullandığı en etkin deniz teşkilatı Karesi Beyliği'nin donanmasıdır. Osmanlılar daha sonraki deniz faaliyetlerinde ise Türk korsanlarından istifade etmişlerdir ki bunlardan biri de Kemal Reis'tir. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında küçük de olsa Karamürsel, Edincik ve İzmit'te tersane kurdukları tespit edilmiştir. Ayrıca donanma sahibi olan Aydın, Saruhan, Menteşe gibi diğer beyliklerin de Osmanlı himayesine alınmasıyla tersanelerinden faydalanılmış, ileride kurulacak imparatorluk donanmasının temelleri atılmıştır. Osmanlı donanması özellikle Yıldırım Bayezid zamanında büyük bir gelişme göstermiş, Venedik ve Ceneviz gemileri yenilgiye uğratılmıştır. Donanmanın 2-3 ünite Osmanlı kuruluş döneminde yönetim yapısı 69 Evrenosoğulları. Bu Akıncı ailelerinden Evrenosoğulları 14. yüzyıldan itibaren nesli günümüze kadar ulaşan önemli bir ailedir. Evrenos Bey, Osmanlı'nın Balkan fetihlerinde yer alan ucbeylerinin en önemlisi sayılabilir. Yaptığı fetihler kadar kazandığı mülkler ve zenginliğiyle de adı kaynaklara konu olmuştur. Kılıç hakkı olarak elde ettiği mülkleri vakfa dönüştüren Evrenos Bey, sadece fetih yapmakla kalmamış, kudu bakışarla Balkan topraklarının Türkleşme ve Müslümanlaşmasına da katkıda bulunmuştur. Önemli çatışması ise Çelebi Mehmet zamanında 1415'te meydana gelmiş ancak donanma yenilerek büyük kayıplar vermiştir. Ancak bu durum denizciliğin gelişmesini yavaşlatsa da donanmaya olan ihtiyacı ve çalışmaları hızlandırmıştır. Osmanlı donanmasının Ege Denizi ile Karadeniz arasında faal bir rol oynaması ise yine bütün devlet teşkilatının geliştiği Fatih Sultan Mehmet dönemine rastlamaktadır. Yusuf Halaçoğlu'nun 2003 kısım X ve II. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları adlı eserinde kuruluş dönemi Osmanlı Devlet Teşkilatı hakkında daha ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. İsmail H. Uzunçarşılı'nın 1982 Osmanlı Tarihi, C.I. Ankara, T.T.K. adlı eserinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Halil İnalcık'ın 2003 Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, 1300-1600, Çev. Ruşen Sezer, İstanbul, Y.K.Y. adlı eserinde Osmanlı Devlet Sistemi, Merkezi Yönetimi, Eyalet Yönetimi ve Tımar Sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 70 Türk İdare Tarihi, N.T.E.R.N.E.T. 3. Ünite Osmanlı kuruluş döneminde yönetim yapısı 71 Osmanlı Devlet Teşkilatı, küçük bir beylikten büyük bir imparatorluğa geçiş sürecinde ihtiyaca cevap verecek şekilde sürekli gelişmiş ve değişmiştir. Osmanlı Beyliği ilk devlet teşkilatını düzenlerken Türkiye Selçuklular'ı ve İlhanlılar gibi eski Türk devlet geleneğini Anadolu'ya taşıyan devletleri örnek almışlardır. Osmanlı yönetim yapısını belirleyen en önemli kurumlar kul sistemi ve tımar sistemidir. Kuruluş yıllarından itibaren aşiret yapısının çözülerek kurumlaşma ihtiyacı ortaya çıktığında kul sistemi ile hem hükümdarın doğrudan kendine bağlı bir ordu oluşturması hem de düzenli ordu ihtiyacını karşılamasını sağlamıştır. Tımar sistemi ise devletin üretimden alacağı vergiyi asker sağlama karşılığında tevcih ettiği tımarı sipahiler sayesinde hem asker ihtiyacı karşılanmış hem de toprağın işlenmesi ve üretim bakımından fayda sağlamıştır. Türk İdare Tarihi 16 No'lu bloğun sonu.